Kitabın adı Betondaki Sarışın, yazarı Michael Connelly, 30. ayrım. 25. Saat 4'ü biraz geçe boş, federal mahkeme binasına girdi. Yargıç Gaze'in salona gelip hafta sonu için jüriye izinli olduğunu bildirmesini beklerlerken, Belk kulağına eğilip, öğleden sonra Chandler'ın bürosunu arayıp, davadan vazgeçmesi için davacıya 50 bin dolar vermeyi teklif ettiğini fısıldadı. O da sana parayı münasip bir yerine sokmanı söyledi. Bu kadar kibarca konuşmadı doğrusunu istersen. Boş gülümseyerek Church'ün karısıyla konuşmakta olan Chandler'a baktı. Herhalde bakışlarını hissetmişti ki bir anda susup ona doğru döndü. Neredeyse bir dakika boyunca yetişkinlere özgü gözlerini kaçırmamaca oynadılar ve sonunda kapı açıldı, yargıç içeri girdi. Mahkeme katibine jüriyi çağırmasını söyledi. Konuşmak istedikleri bir konu olup olmadığını sordu. Hafta sonunda gerek gazetelerden, gerekse televizyonlardan davayla ilgili haberleri dinlememelerini salık verdi. Pazartesi sabahı görüşmelerin yeniden başlayacağını bildirerek herkesin saat 9.30'da salonda olmasını söyledi. Boş Chandler'ın ardından giriş katına inen yürüyen merdivene adımını attı. Avukat, Deborah Church'ten iki basamak yukarıdaydı. "Avukat hanım," dedi alçak sesle, başkalarına duyurmamak için. Chandler dengesini korumak için bir eliyle trabzanı tutup arkaya döndü. Jüri görüşmeye başladı. Artık hiçbir şey davanın sonucunu etkileyemez. Norman Church şu anda bizi lobide bekliyor olsa bile bunu jüriye söyleyemeyiz. Bu nedenle niçin şu notu bana vermiyorsunuz? Bu dava belki bitti ama soruşturma hala sürüyor. Aşağıya inene dek Chandler yanıt vermedi. Lobiye ulaşınca Deborah Church'e kendisini kaldırımda beklemesini, hemen geleceğini söyledi ve boşa yaklaştı. "Böyle bir not olmadığını söylüyorum, tamam mı?" Boş gülümsedi. "Bu noktayı konuşmuştuk. Dün ağzınızdan kaçırdınız. Dediniz ki, benim ya da sizin ne dediğiniz önemli değil. Eğer bu herif bana bir not gönderdiyse, size ulaşan notun kopyasıdır ancak. Yeni bir mektup hazırlamakla zaman yetirmeyecektir. En azından, bunu söylediğinize sevindim ama bir kopya bile bize yararlı olabilir. Üzerinde parmak izi bulunabilir. Kopya kağıdının kaynağını araştırabiliriz." Dedektif Boş, "Gönderdiği öteki mektupların kaç tanesinden parmak izlerine ulaşabildiniz?" Boş yanıtlamadı. "Ben de öyle tahmin etmiştim," dedi Chandler. "Güzel bir hafta sonu dilerim." Arkasını dönüp kapıdan dışarı çıktı. Birkaç saniye sonra Boş dudaklarının arasına bir sigara sıkıştırıp onu izledi. Toplantı odasında Sheen ile Opald, Rollenberger'a nöbetleri süresince olup bitenleri anlatıyorlardı. Edgar da masada oturmuş onları dinliyordu. Önünde Mora'nın bir resminin durduğunu fark etti Boş. Her yıl kimlik kartları yenilenirken çekilen vesikalık fotoğraflardan biriydi. "Eğer bir şeyler olacaksa gündüz olmayacağı kesin," diyordu Sheen. "Belki bu gece nöbet tutanları daha şanslıdır." "Pekala," dedi Rollenberger. "Kronoloji raporu için bir şeyler yazın ve evinize gidin. Müdür Irving'le saat 5'te toplantım var. Bu rapor gerekli olacak. Ama unutmayın, bu gece sizleri de arayabiliriz. Herkesten yardım isteyebiliriz. Eğer Mora tuhaf davranmaya başlarsa, sizin de oraya gidip Mayfield'la İde destek vermenizi istiyorum." "Tamam," dedi Opald. Opald, Rollenberger'in getirdiği daktilonun başına geçip raporunu hazırlarken, Sheen öğleden sonra ortaya çıkıvermiş olan kahve makinesinden herkese kahve doldurdu. "Hansoff belki polis olarak işe yaramaz ama bir harekat merkezini çok çabuk düzene koyabiliyor," diye düşündü Boş. Kendisine de bir fincan kahve doldurup masadakilere yaklaştı. "Konuşmalarınızın çoğunu kaçırdım galiba ama anladığım kadarıyla kayda değer bir şey olmamış," dedi Sheen'e. "Doğru, sen uğradıktan sonra Mora tekrar Valley'e gitti ve Canogo Park ile Northridge'deki bazı depolarla büroları dolaştı. İstersen adreslerini verebilirim. Hepsi porno film dağıtımcısıydı. Hiçbirinde yarım saatten fazla kalmadı. Ama içeride neler yaptığını bilmiyoruz." Sonra bürosuna dönüp biraz çalıştı ve evine gitti. Mora'nın öteki yapımcılarla görüşüp başka kurban olup olmadığını ve belki de Gallery'nin 4 yıl önce tanımladığı garip tavırlı adamın kim olduğunu araştırdığını düşündü Boş. Mora'nın nerede oturduğunu sordu ve Sierra Bonita Bulvarı'ndaki evinin adresini defterine yazdı. Büfenin önünde izleme operasyonunun az daha açığa çıkacağı konusunda Sheen'i uyarmak istiyordu ama Rollenberger'in yanında konuşmak işine gelmiyordu. Daha sonra söyleyebilirdi. "Yeni bir şey var mı?" diye Edgar'a sordu. "Kurtulan kadını bulamadım henüz," dedi Edgar. "5 dakika sonra Sepulveda'ya gidiyorum. Kızların çoğu iş çıkışı trafiğinde çalışmayı yeğliyor. Belki onu görüp konuşabilirim. Herkesin anlatacaklarını öğrendikten sonra Mora'dan aldığı bilgileri ve Locke'un bu konudaki yorumlarını açıkladı. Sonunda Rollenberger verilen bilgiler sanki güzel bir kadınmış gibi bir ıslık çaldı. Dostum, amirim bunu hemen duymalı. Belki izleme ekiplerinin sayısını arttırmak ister. Mora bir polistir dedi Bosch. İzleyenlerin sayısını ne kadar arttırırsan, onları tanıma olasılığı o kadar artar. Eğer kendisini izlediğimizi anlarsa, bu soruşturmayı unutmamız gerekir. Rollenberger bir an düşünüp başını salladı. Ama yine de amirime olup bitenleri anlatmak zorundayız. Bakın ne diyeceğim. Kimse birkaç dakika için buradan ayrılmasın. Bakalım onunla biraz daha erken görüşebilecek miyim? Ne yapacağımıza bundan sonra karar veririz. Elinde bazı kağıtlarla ayağa kalkıp Irving'in odasına açılan kapıyı tıklattı ve içeri girip ardından kapattı. Siz ikiniz dedi Bosch, Opel'teleşi yine. Mora sizinle büfede karşılaştığını anlattı bana. Lanet olsun dedi Opel. Sanırım şu bahane büfe masalınızı yutmuş diyerek güldü Bosch. Ama tabii ilk lokmayı tadıncaya kadar. Bunları yemek için ta Parker Center'dan oraya niçin geldiğinizi bir türlü anlamamış. Sandviçin yarısını attı. Eğer sizi bir daha orada görürse durumu anlayacaktır. Dikkatli olun. Oluruz dedi Sheen. Sandviçten söz etmek Opleton fikriydi. Bir anda... Ne yani? Ne demem gerekiyordu? İzlediğimiz adam birdenbire arabaya geliyor ve ''Ne yapıyorsunuz çocuklar?'' diyor. ''Bir bahane bulmak.'' Kapı açıldı ve Rollenberger içeri girdi. Yerine geçti ama oturmadı. Ellerini masaya dayayıp sanki Tanrı'dan bazı emirler almış gibi sert bir ifadeyle öne eğildi. Amirime tüm gelişmeleri aktardım. 24 saat içinde öğrendiklerimiz onu memnun etti. Şu deli doktoru bekleme süresinin dolduğunu söylediğinden Mora'yı gözden kaçırmaktan korkuyor. Üzülüyor ama izleme programını değiştirmek istemiyor. Bir başka ekibi daha görevlendirmenin Mora'nın kuşkulanmasına neden olabileceğini söyledi. Bence haklı. Statükayı korumak için iyisi olacak. Biz, Edgar kahkahasını tutmaya çabaladı ama pek başarılı olamadı. Aksırır gibi bir ses çıkardı. Dedektif Edgar, komik bir şey mi var? Yo, hayır, galiba nezle oluyorum. Lütfen devam edin. Hepsi bu kadar. Planlandığı gibi yürütülecek. Boş'un bulgularını öteki ekiplere de bildireceğim. Gece yarısı rektörle X nöbeti devralacak. Yarın sabah 8'de de başkaları göreve gelecek. Gasp cinayet masasında birlikte çalışan Johnson'la Nixon aslında kendilerine başkan denmesinden hiç hoşlanmıyorlardı. Sheen ile Opel, siz yarın yine saat 4'te görevde olacaksınız. Cumartesi gecesi olduğundan gözünüzü açık tutun. Bosch, Edgar, siz yine serbest kalıyorsunuz. Bakalım neler öğreneceksiniz. Çağrı aygıtlarınızı ve telsizlerinizi açık tutun. Herkesi çok kısa sürede bir araya toplamamız gerekebilir. Fazla mesai ödemeleri onaylandı mı diye sordu Edgar. Hafta sonu boyunca ama eğer fazla mesai alacaksanız, çalışmanızın semeresini görmek isterim. Bu işte bedavadan karın doyurmak yok. Tamam, hepsi bu kadar. Rollenberger yerine oturup iskemlesini masaya yaklaştırdı. Herkesi yönettiğine inandığından dolayı tahrik olduğunu belli etmemek için böyle davrandığını düşündü Bosch. Hansoff dışında herkes kendini koridora attı. Bu gece kim içiyor diye sordu Sheen. Aslında kim içmiyor diye sormalısın diye yanıtladı Opelt. Bosch Code 7'da bir bira içip bir gece önce fazla kaçırdığından dolayı alkolün iyi gelmediğine karar verip evine gittiğinde saat 7 olmuştu. Silvia'yı arayıp kararın henüz açıklanmadığını ve bir duş yapıp saat 8'de onun evinde olacağını söyledi. Silvia kapıyı açtığı zaman Bosch'un saçları hala ıslaktı. Birbirlerine sarıldılar ve kapının önünde uzun uzun öpüştüler. Ancak Silvia geri çekilince, üzerinde yakasının açıklığı göğüslerine kadar inen, eteği dizlerinin 10 santim üzerinde siyah bir elbise olduğunu fark etti. Kapanış konuşmaları filan nasıldı? İyiydi, bu ne şıklık. Seni yemeğe götürüyorum, yer ayırttım. Uzanıp onu tekrar öptü. Harry, dün gece birlikte geçirdiğimiz en güzel geceydi. Hiç kimseyle böylesine güzel bir zaman geçirdiğimi anımsamıyorum. Nedeni yalnızca seks değildi. Doğrusunu istersen senle ben daha iyisini de yaşamıştık. İnsan her zaman gelişme gösterebilir. Yemekten önce biraz prova yapalım mı? Silvia gülümseyerek zaman olmadığını söyledi. Deli'den geçip Malibu Kanyon'daki Saddle Peak Lodge'a gittiler. Lokantaya çevrilmiş eski av köşkünün menüsü, vejeteryanlar için bir karabasandı. Geyikten yaban sığırına kadar her çeşit et vardı. Yemeğin yanı sıra bir şişe merlo şarabı ısmarladılar. Ağır ağır içkilerini yudumlarken, Boş her şeyin harika olduğunu düşünüyordu. Davadan ya da başka konulardan pek söz etmediler. Sessizlik içinde uzun uzun bakıştılar. Eve dönünce Sylvia klimanın ısısını düşürdü ve salondaki şömineyi yaktı. Doğru dürüst ateş yakmasını beceremeyen Boş, dikkatle onu izliyordu. Şöminenin önüne serdikleri battaniyenin üzerinde seviştiler. Daha sonra Boş, genç kadının terden parlayan göğsüne yansıyan alevlerin ışığını seyretti. Usulca göğsünü öpüp, kalbinin sesini dinlemek için başını yasladı. Gözlerini kapatıp, bu kadını yitirmemek için neler yapması gerektiğini düşünmeye başladı. Karanlıkta gözlerini açınca şöminedeki ateşin birkaç kızgın odun parçasına dönüştüğünü gördü. Tiz bir ses kulağına gelirken ürperdiğini hissetti. "Çağrı aygıtın," dedi Sylvia. Kanepenin yanındaki giysilerine uzandı ve aygıtı susturdu. "Saat kaç?" dedi Sylvia. "Bilmiyorum. Ürkütücü bir şey. Bir keresinde hatırlıyorum. Konuşmaktan vazgeçti. Eski kocasıyla ilgili bir şey anlatacağını hissetti Boş. Son anda onun anılarını buraya taşımamaya karar vermişti anlaşılan. Ama çok geçti. Sylvia ile kocasının bir yaz gecesi klimayı kapatıp, şömineyi yakıp, aynı battaniyenin üzerinde sevişip sevişmediklerini merak etti Boş. Aramayacak mısın? Arayacağım ama uyanmaya çalışıyorum. Pantolonunu giyip mutfağa gitti. Işığın rahatsız etmemesi için sürgülü kapıyı kapattı. Lambayı yakıp duvardaki saate baktı. Saati gösteren sebze resimlerini çözmek pek kolay değildi. Havucu yarım saat geçtiğine göre 1,5 olmalıydı. Sylvia ile yalnızca 1 saat kadar uyumuşlardı. Ama Boş'a günlerdir uyuyorlarmış gibi gelmişti. 818'de başlayan numaranın nereye ait olduğunu anlamadı. İlk çalışta Jerry Edgar yanıt verdi. "Harry, benim. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Üstelik evinde bile değilsin. Boş ver, ne oldu?" "Sepulveda bulvarında. Rasko'nun biraz güneyindeyim. Kızı buldum dostum." Katilin elinden kurtulmayı başaran kızdan söz ettiğini anlamıştı. "Ne söyledi? Mora'nın resmini gösterdin mi?" "Yoo, hayır. Onunla konuşmadım. Onu izliyorum. Burada çalışıyor." "Niçin kolundan tutup konuşmuyorsun?" "Çünkü yalnızım. Desteğe ihtiyacım var. Onu yalnız başıma yakalarsam beni belki ısırır. AIDS'li olduğunu biliyorsun." Boş yanıt vermedi. Telefondan, caddeden geçen arabaların sesi geliyordu. "Özür dilerim. Seni aramamalıydım ama olaya karışmak isteyeceğini düşündüm. Van Nuys bölgesi komutanını ararım ve birkaç üniformalı isterim. İyi geceler." "Boş ver, ben gelirim. Bana yarım saat ver. Bütün gece orada mıydın?" "Evet, eve yemeğe gittim. Her tarafı aradım ama kızı şimdiye kadar göremedim." Boş telefonu kapatırken, Edgar'ın kızı gerçekten görüp görmediğini ya da fazla mesai zarfını şişkin tutmaya mı çalıştığını düşünüyordu. Salona döndüğünde ışık yanıyordu ama battaniye boştu. Sylvia yatağına yatmıştı. "Gitmek zorundayım," dedi Boş. "Böyle olacağını tahmin edip buraya geldim. Tek başına, sönmüş bir şöminenin önünde uyumanın romantik bir tarafı yok. Bana kızdın mı?" "Elbette ki hayır, Harry." Yatağa eğilip onu öperken Sylvia boynuna sarıldı. "Geri gelmeye çalışacağım." "Peki, çıkarken termostatı yükseltir misin? Ben unuttum." Edgar'ın arabasının Winch's Donuts dükkanının önünde durduğunu görünce tam arkasına park etti ve yanına oturdu. "Ne iş, Harry? Kız nerede?" Edgar 1,5 blok kadar ilerisini işaret etti. Rasko ile Sepulveda caddelerinin kesiştiği yerde bir otobüs durağı vardı. Durakta bankta 2 kadın oturuyor, 3 tanesi de yakınlarında dolanıyordu. Kırmızı şort giymiş olan. "Emin misin?" "Evet, ışıklara kadar gittim ve gözlerimle gördüm. Sorun şu, eğer oraya gidip kızı zorla götürmeye kalkarsak, herhalde bize karşı koyar. Kızların hepsi çalışıyor. Sepulveda'ya gelen otobüs seferleri saat 1'de sona eriyor." Caddeden bir araba geçince kırmızı şortlu kızın atkılı bluzunu kaldırarak göğüslerini gösterdiğini gördü Boş. Araba bir an fren yaptı ama sürücü son anda karar değiştirip gazladı. "Müşteri buldu mu?" "Birkaç saat önce birini buldu. Şu küçük alışveriş merkezinin yanındaki sokağa götürdü herifi. Onun dışında başka yok. Zevkli heriflerin gözüne herhalde pek hoş görünmüyor," diyerek güldü Edgar. Onu birkaç saattir izlediğini söyleyerek gerçeği ağzından kaçırdığını düşündü Boş. "Yine de şömine yanarken beni aramadığı için memnun olmalıyım," dedi içinden. "Eğer kavga çıkarmasını istemiyorsan planın nedir?" "Senin Rasko'ya gidip sola dönmeni ve arka taraftan dar sokağa girmeni planlıyordum. Ben ona müşteri gibi yaklaşırım ve beni sokağa götürür. Ya onu tutup götürürüz ya da konuşuruz. Ama kızın ağzına dikkat et, tükürebilir. Tamam hadi. 10 dakika sonra Bosch dar sokağın başına park edip direksiyonun ardına sinmişti. Edgar tek başına geldi. Ne oldu? Beni tanıdı. Lanet olsun, niye kolundan çekip getirmedin? Eğer seni tanıdıysa yapacak bir şey kalmadı. 5 dakika sonra ben yanına gidersem benim de polis olduğumu anlar. Tamam, beni tanımadı. Neler oluyor? Benimle yapmak istemedi. Karşılığında verecek esmer şekerim olup olmadığını sordu. Uyuşturucu kullanmadığımı söyleyince, kara derililerle ilişkiye girmediğini söyledi. Saçmalığa bak, ben Chicago'da doğup büyüdüm ve kimse bana böyle davranmadı. Merak etme, bekle burada. Ben gidip bakayım. Lanet olası fahişe. Bosch arabadan indi. Edgar, biraz sakin ol. Tanrı aşkına, o bir fahişe ve bağımlı. Buna aldırış edilir mi? Harry, bunun ne demek olduğunu anlayamazsın. Rollenberger'ın bana nasıl baktığını görmüyor musun? Bahse girerim, ben odadan çıkınca telsizleri sayıyordur. Lanet Alman piçi. Aslında haklısın, nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Ceketini çıkarıp arabaya attı ve gömleğinin üstten 3 düğmesini çözüp caddeye doğru yürümeye başladı. Hemen dönerim, sen saklansan iyi olur. Eğer kara derili birini görürse belki benimle de gelmek istemez. Van Nuys şubesinde dedektiflerin çalıştığı büroyu ödünç aldılar. Dedektif rozetini ilk aldığı zaman, buradaki hırsızlık masasında çalıştığından, boş binanın içini tanıyordu. Edgar'ın Georgia Stern'le dar sokağa girdiğini gördüğü adamın sıradan bir müşteri olmadığı derhal ortaya çıktı. Adam uyuşturucu satıyordu ve kız da herhalde sokakta gerekli dozu almıştı. Belki uyuşturucunun parasını seksle ödemişti ama satıcı yine de gerçek bir müşteri sayılmazdı. Öylesine kendinden geçmişti ki, Bosch'la Edgar onu şubeye getirdiklerinde işe yarayacak durumda değildi. Göz bebekleri büyümüştü, bakışları uzaktaki cisimlere takılıp kalıyordu. 3'e 3 bir sorgu odasında bile sanki 1 kilometre uzakta bir yere bakar gibiydi. Saçları karma karışıktı ve koyu renk dipleri Edgar'ın bulduğu resme oranla daha da uzamıştı. Sol kulağının altında hafif bir yara izi vardı. Bağımlıların farkına varmadan sürekli aynı noktayı ovuşturmaları böyle izlere neden olurdu. Üzerindeki tişörtün birkaç beden büyük oluşu da sıskalığını iyice belirginleştiriyordu. Yakası göğüslerine kadar indiğinden eroin vurmak için boynundaki damarları kullandığı görülüyordu. Bir deri bir kemik kalmasına karşın göğüslerinin hala iri ve dolgun olması silikonlu olduğunu gösteriyordu. Bosch'un gözlerinin önünde betona gömülü buldukları sarışının bozulmuş cesedi canlandı. Bayan Stern diye seslendi. Georgia, niçin burada olduğunu biliyor musun? Sana arabada söylediklerimi hatırlıyor musun? Evet. Bir gece bir adamın seni öldürmek istediğini de hatırlıyor musun? Hani 4 yıl kadar önce. Böyle bir geceydi değil mi? Haziran'ın 17'siydi, hatırladın mı? Dalgın dalgın başını sallayınca, neden söz ettiğini anlayıp anlamadığını merak etti Bosch. Bebekçiyi hatırlıyor musun? O öldü. Doğru ama yine de sana bir soru sormamız gerekiyor. Adamın resmini çizmek için bize yardım etmiştin. Bosch bebekçi dosyasından çıkardığı robot resmi gösterdi. Resim ne Mora'ya ne de Church'e benziyordu ama bebekçinin kılık değiştirdiği bilindiğinden taklitçinin de aynısını yapacağını düşünmek yerinde olurdu. Yine de örneğin Mora'nın delici bakışları gibi fiziksel bir özelliğin belleğinin bir köşesinde kalmış olması olasıydı. Kız uzun bir süre resme baktı. Onu polisler öldürdü dedi sonunda. Bunu hak etmişti. Bunu söyleyen Georgia Stern bile olsa, bebekçinin hak ettiği cezayı bulduğunu bir kişinin onaylaması boşu rahatlattı. Ama kızın bilmediği bir noktayı o biliyordu. Şimdi burada ilgilendikleri katil bebekçi değildi. Sana birkaç resim göstereceğiz. Altılık sende mi Jerry? Kız aceleyle başını kaldırınca, Bosch yaptığı hatayı fark etti. Georgia, onun 6 kutuluk bir adam söz ettiğini sanmıştı ama polis dilinde altılık, tanıklara ve kurbanlara gösterilen 6 resimden oluşan karton için kullanılıyordu. Grubun içinde bir zanlının yanı sıra 5 polisin resmi bulunurdu ve tanıkların zanlıyı işaret edeceği umudunu polisler hiç yitirmezdi. Bu kez 6 polisin resmi vardı. Moran'ın resmi baştan ikinciydi. Bosch resimleri masaya yerleştirdi ve kız uzun bir süre baktıktan sonra gülmeye başladı. Ne oldu diye sordu Bosch. 4. resmi işaret etti. Sanırım onunla bir kez ilişkiye girdim ama bir polis olduğunu sanmıştım. Edgar'ın başını salladığını gördü Bosch. İşaret ettiği resim Hollywood şubesinin narkotik bölümünde çalışan Arp Danforth adlı sivil polise aitti. Eğer kız doğru anımsıyorsa, Danforth kendi bölgesinden çıkıp Valley semtine gidiyor ve fahişelerle ilişki kuruyordu. Onlara herhalde zanlılardan ya da kanıt zarflarından yürüttüğü eroinlerle ödeme yapıyordu. Kızın sözleri üzerine dahili soruşturmaya haber vermeleri gerektiğini biliyorlardı ama bunu yapmayacaklarından da emindiler. Böyle bir davranış adeta intihar etmek olurdu. Sokaklarda devriye gezenlerin hiçbiri onlara bir daha güvenmezdi. Yine de Bosch, ajan Danforth'ın evli ve fahişenin de AIDS'li olduğunu biliyordu. Danforth'a bir kan testi yaptırması için imzasız bir not göndermeye karar verdi. ''Ötekileri de tanıyor musun Georgia?'' diye sordu Bosch. ''Gözlerine iyi bak. İnsan kılık değiştirdiği zaman bile gözleri değişmez. Onun için gözlerine dikkat et.'' Kız resimlere yakından bakmak için başını eğince Edgar'ın başını salladığını gördü Bosch. Bu işten bir sonuç çıkmayacağını anlatmaya çalıştığını anladı. Birkaç dakika sonra Georgia uyumamak için başını sertçe yukarı kaldırdı. ''Pekala Georgia, tanıdık biri yok mu?'' ''Hayır. Onu göremedin mi?'' ''Hayır, o öldü.'' ''Pekala, o öldü. Sen burada kal. Biz bir dakika koridora çıkıp konuşacağız. Hemen döneriz.'' Dışarı çıkınca kızı, uyuşturucu kullanma suçlamasıyla Sybil Brand'e yatırmanın ve kendine geldiği zaman tekrar konuşmanın yararlı olabileceğine karar verdiler. Edgar'ın kızı hastaneye kadar götürmeye hevesli olduğunu fark etti Bosch. Bunun nedeni, Georgia'yı uyuşturucunun etkisinden kurtarmaya çalışmak değil, fazla mesai zarfını biraz daha kalınlaştırmak olmalıydı. Acıma duygusunun bu konuyla uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. 30. ayrımın sonu, sayfa 340, devamı 31. ayrımda.